Ayrım 13.
Ahmet Bey ancak bundan sonra toplanır ve kendisine has olan, Gazi'nin hoşuna giden manevralarından birisini yapar. Beni serbest fırkaya sokan zat-ı devletinizdir der. Bendenize şöyle buyurmuştunuz. Yeni kurduğumuz cumhuriyet bir şeye benzemiyor. Ben fani insanım. Ölmeden önce bu millet hakiki hürriyete alışmış görmek isterim. Bunun için de muhalif bir fırkanın varlığı lazımdır. Bu fırkayı emin olduğum adamların eline veriyorum. Ama ne çare ki onlar da tereddüt ediyor. Giriniz, bunu ben istiyorum. Aynen böyle buyurmuştunuz, ben de fırkaya girdim. Şimdi görüyorum ki iyi anlayamamışım. Şimdi mezarımla aramda birkaç adım kalmışken ben milleti anarşiye sevk eden amillerden biriymişim. Zat-ı devletinizi ben kendim içinde kurtarıcı telakki ederim. Beni Malta esaretinden siz kurtardınız, buraya getirdiniz. Sayenizde memleketin sayılı adamlarından birisi oldum. Çoluk çocuğum yeniden vatan buldular, istikbal temin ettiler. Şimdi Türk milletini ihanet ettiğim gibi bu kurtarıcıma dahi karşı çıkmaktaymışım. Bu vaziyet benim için çok ağırdır. Müsaade ediniz kendimi kurtarayım. Çok dokunaklı bir eda ile söylenen bu sözler Ahmet Bey'in ümit ettiği gibi Gazi'yi yumuşatır, öfkesini bir mertebe giderir, onu şöyle konuşturur. Anlaşılıyor ki sen benim verdiğim sözlerden şüphe ediyorsun. İşte burada olanlar şahit olsunlar. Fethi Bey'e, Nuri Bey'e, Naki Bey'e, sana ve bütün arkadaşlara karşı namus borcum vardır. Dinliyor musunuz? Şahit olunuz, namus borcum vardır. Layık olanların vaziyet içtimaiyelerinde hiçbir tezelzül olmayacaktır. Naki Bey, Gazi'nin bu son sözlerinin serbest fırkaya tanıdığı kontenjanın fırka kapansa da geçerlilikte kalacağına bir delil ve pekiştirme sayılması gerektiğini belirtiyor. Nitekim bir gün sonra vaziyet daha da vuzuha kavuşmuştur dedikten sonra Rahmi İstanbul'da yaptığı milletvekilliği teklifinin de yürürlükte olduğunu ekliyordu. Daha başka olaylar da anlatılan uzun mektupta Rahmi'yi doğrudan ilgilendiren bir başka haber daha vardı. Hilmi Bey bölgesinde yaptığı teftişlerin sonucunu bir rapor halinde Halk Fırkası Merkez Kurulu'na ve Gazi'ye sunmuş. Bu raporda İsmet Paşa ve yakınlarıyla arasının açılmasına sebep olmuş çünkü raporda halkın durumu ve vergilerin ağırlığıyla tahsil şekillerindeki insafsızlık ve fırka muhtemetlerinin derebeylik denecek kadar başına buyruk, duygularına ve çıkarlarına bağlı davranışları anlatılıyormuş. İçinde şöyle bir cümle de varmış. Memleket ahvalini ve fırkamızın vaziyetini maalesef serbest fırkanın bir kasaba reisinin bana söylediklerinden farklı düşünmemekteyim. Naki Bey, Hilmi Bey'in bu kasaba fırka reisinin adını Gazi'nin yakınlarına açıkladığını da söylüyor. Rahmi'nin milletvekilliğini olup bitmiş gözüyle bakıyordum. Kaymakam Bey, seçimin 4. günü yani belediye önündeki olaydan sonra tehlikede gördüğü asayişi temin için kifayetsiz bulunan jandarmayı takviye için alaydan yardım istedi. Meydanda toplanmayı da yasakladı. Rüstem Pabuç'un pek ucuz olmadığını anlamış olmalıydı. Ortalıkta görünmez oldu. Halka gelince kadın erkek oyunu kullanmak istiyor ve kullanıyordu. Ama Rahmi'nin çırpınışları başvuruları sonuç vermemiş, sandık halkçılara kalmıştı. Asker ve jandarma onu halkçılar için koruyordu. Sonunda da 10. seçim gününün yatsı üzeri, Gülbeyazların Mahmut sonucu davullarla, zurnalarla sokak sokak ilan ettirdim. Seçimi Halk Fırkası kazanmıştı. Ertesi gün Hacı Rüstem Rahmi'nin selamını almadı. Başını öteye çevirerek yürüdü gitti. Tam belediyenin önünden geçerken karşılaştığı Sami Muallim de yüzüne karşı güldü. ''İyi misin reis bey?'' dedi. O da yürüyüp gidecekti. Rahmi, hele az dur bacanak dedi. Sami durdu. Vaktin var mı? İşin pek mühim değilse parkta bir çay içelim. Kaçacağını anlamıştı. Koluna girdi. Şöyle bacanak bacana, bin yılda bir... 100-150 metrelik yolda Sami Muallim kendisini bulmaya çalışmış ve bulmuş olmalıydı. Daha iskemlelerine otururken deminkine benzer bir gülüşle derdini demeyen derman bulamaz dedi. Rahmi'nin ocağın önünden geçerken söylediği çayları mıstığın kendisi getirdi. İyice geçmiş be Rahmi Bey, içmeyin sen. Vaktin varsa yeni dem yapayım. Bir bizim için yazık olur be mıstık. Hadi sen bize kahve yapıver. Sami, ben gazoz içeyim dedi. Rahmi de mıstık çayları geri götürürken Sami'ye döndü. Öyle bir derdin falan yok benim bacanak. Yani herkesinkinden ayrı bir derdim. Çok şükür Allah'a yok. Hani ille de bir dert dersen bana bir dert hiç gücenme sensin. Dur dinle, kaçıverecekmiş gibi kıpırdanma hemen. O olur bu olur fakat yine de senin çocukların Güldane'ye, benimkiler de Huriye'ye teyze der. Yani kime sorarsan sor biz bacanağız, öz be öz. Bu böyleyken demin baktım da belediyeyi kaybettik diye basbayağı sevinmiş gibiydin. Kazansaydık elime ne geçecekti be Sami, belediye reisi olacak ben miydim? Sustu. Sami de bir şey söylemedi. Mıstık gazozla kahveyi getiriyordu. Gitmesini beklediler. Mıstık hep Rahmi'ye hitap etmiş, önce onun kahvesini verip Sami'nin gazozunu sonra patlatmıştı. Her yerde herkeste böyle olmuştu bu. Rahmi bana neye kızmasın diye düşündü. Kahvesinden bir yudum içti, Bahra madeni çıkardı. Yak bacanak dedi. Sonra içerim diye almadı Sami. Rahmi paketi onun önüne koydu, kendi sigarasını yaktı. Bak Sami Hoca, işte sana yemin. Şu fırka işinde ben kendim için bir şey istemedim. Aklımın ucundan bile geçmedi bir şey istemek. İstediğim filan da yok. Sami gülüverdi, Rahmi de güldü. Öyle ya, bundan sonra ne isteyebilirim değil mi? Ama birdenbire ciddileşiverdi. Öfkeli bir ciddiyetti bu. Öne doğru eğildi. Gözlerini alttan bir bakışla Sami'nin gözlerine dikmişti. Dinle Sami Hoca dedi. İstersen Serdar'la Müberler'in başına yemin edeyim ama aramızda kalsın. Karına bile söyleme. Bana mebusluk teklifi var. Şimdi hem de olacak cinsinden. Bunlar mühim değil bacanak. İnan bana hiç mühim değil. Biz birbirimizin yüzüne gıllı kuşsuz içimiz ferah fuhur bakalım. Çoluk çocuğumuz sısım akrabalığı bilsin. Mühim olan bu. Demin yüzüme karşı gülüverdin ya. Hani belediyenin önünde. Bunları son bir umutla deyivereyim de vebali benden büsbütün gitsin. Sonra değişti. Her zamanki Rahmi oldu. Hadi bacanak. Çoluk çocuğu alıp bize gel bu akşam. Ekmeği beraber yeriz. İki de atarız ha. İstersen biz size gelelim. Sami'nin son söylediklerini dinlemediği belliydi. Kafasını neye taktığı da anlaşıldı. Sana mebus ol mu dediler. İnanmadın mı yoksa? Yo, neye inanmayacakmışım? Kim dedi? İnanmadın. Aldırma, unut gitsin. Ama artık pişmandı söylediğini. Kendini pek aptal buluyordu kapıldığı ve iyi sonuç verir sandığı ümit yüzünden. Uzandı Bafra maden paketini aldı. Onu cebine koyup doğrulurken, gerisini sen bilirsin bacanak dedim. Hadi eyvallah. Adımını attı, durdu ama döndü de. Söylenmeyecek bir şeyi en söylenmeyeceği söyledim. Şimdi sen deminki gibi gülecek niye diyeceksin. Onu da deyivereyim. Bir umut işte. Hani senden benden başkaları da var da ondan. Serbest Cumhuriyet Fırkası kapanacak, kapatılmayacak, kapanacaktı. Artık kesindi bu. Fakat Rahmi bunun ne demek olduğunu, Türkiye için ne anlam taşıdığını düşünmek istemiyordu. Umursamıyordu olayın bu yanını. Banka iflasın eşiğindeydi. Torlağan fabrikaları, politik çalkantılar, söylentiler, iddialar, yabancı alıcılar delini çekmiş, çürüyüp gidiyordu ve kasabaya elektrik verilemeyecekti. Rıza Efendi dünyayı küsmüştü. Altıntaş Şaşı Ömer'le, Hacı Rüstem ikisiyle üçü Nalbant Mustafa Efendi'yle hepsi de Rahmi ile Kerhen selamlaşıyordu. Kasabanın özeti de bundaydı. Ve Rahmi serbest fırka olayını bundan ibaret görüyordu. Bir iş edinen çıksa da karşısına dünyanın bütün sosyologlarını, en üstün düşünürlerini getirseydi onu bu değerlendirişinden caydıramazdı. Bir çeşit kendi kendine eziyetten, kendini suçlamak, hatta aşağılamaktan zevk alış gibi bir şeydi bu. Biliyordu. O değil de Kenan Bey veya Kenan Bey olamayacağına göre, fırkayı o değil de bir başkası kursaydı sonuç değişmeyecek, olsa olsa daha da kötüleşecekti. Ama bu gerçek içindeki suçluluk duygusunu gideremiyordu, hafifletemiyordu bile. Başladı o da belki aynı sebepten ötekilerin kendisinden kaçışı gibi başkalarından kaçmaya. Artık bürosuna bile gitmiyor, pazar alışverişlerini Serdar'a gönderiyordu. Oysa Serdar'ın da kendisinden pek farkı yoktu. O bir parça değişik olarak kendisini zaferi kesin görmüş ama bozguna uğramış bir ordunun eli gibi görüyordu. Yani babasından çok Hacı Rüstemlere, Şaşı Ömerlere, Altıntaşlara benziyordu. Ve belki de Rahmi'nin kuruntusu, Rahmi'ye karşı o da ötekiler gibi buruktu. Ve o da arkadaşlarına, akranlarına karşı bozgundan önce nasıl ve ne durumda, bozgundan sonraysa nasıl ve ne durumdaydı. Ya Güldane? Rahmi o zamana kadar aklının ucundan geçmeyen şey karısı için ilk defa kuşkuya kapılıyor, onun bir tuhaflaştığını sanıyordu. Birkaç kere ama hiçbirinde de açıklamaya yanaşmadan, son zamanlarda bir tuhaf oldun sen dedi Güldane'ye. Sonuncusunda da bir tuhaf olan asıl sensin cevabını aldı ve küstü. Bir akşam çocuklar yattıktan sonra Güldane, hadi sen de yat gari diyen ve yarım saattir bir tek kelime bile söylemeden balkonda oturan Rahmi'nin yanına geldi. Acık konuşalım mı dedi. Ve cevap beklemeden soru verdi. Sen enişteme ben istesem mebus bilem olurum dedin mi? Rahmi baka kaldı gülerek. Toparlanması zor oldu ve neden sonra dedi. Hatırladım. Atıverdiydim öyle bir şey. Sen atıvermen öyle bir şey dedi. Bilirim ben seni. Haberin olsun diye söylerim. Son zamanlardaki zulmü Huriye'ye buymuş. Yok senin enişten bildiğimizden büyük adammış meğer. Yok ona mebus ol diye yalvarırlarmış da ille vekillik dermiş o. Söylermiş işte. Hem de bağıra bağıra. Neye konuşun o adamla böyle şeyleri bilmem ki. Gülüşü Rahmi'nin dudaklarında donup kalmıştı. Farkına vardı. Ve kendisini pek aptal, pek zavallı, pek aşağılanmış buluverdi. Kirpikleri pırpırlandı. Güldane iskemlesini onun yanına çekti. Kolunu boynuna attı, saçlarını okşadı. Lüksü çoktan söndürmüşlerdi. Mutfaktaki 5 mumluk lambanın ışığı sadece kapıyı ve pencereyi belirtiyor, onlara kadar gelmiyordu. Artık iyice yamulan ay doruktaydı. Bahçede ağaçların karaltısında uçuk sarışınlıklar ve fosfor mavilikleri çırpınıyordu. Hafif bir esinti başlamıştı. Güldane onun saçlarını hep okşuyordu. Rahmi de aslında hep okşasın istiyordu. Bunu anlayınca sinirleniverdi. ''Serdar'ı mı seven sen Allah sen?'' fısıldadı Güldane. ''Sana öyle mi gelir?'' Tıpkı Serdar'a, hatta Müberrer'e söyler gibiydi. Dayanamadı Rahmi. Başını omuz boşluğuna yasladı. Güldane de dudaklarını onun saçlarına dokundurdu. ''Bu kadar dertlenme be!'' Yalvarıyordu. Rahmi silkindi, doğruldu. Binde bir olan şey çene kemikleri oynayıp duruyordu, soluyordu. ''Bir karısına mı? Elbette herkese yaydı namussuz. Görür amma gününü.'' Aptallıktı yaptığı. Biliyordu bunu. Bacanağını, Güldane'nin bacısı ve yeğenler için hasedinden arındırmak ümidine artık düpedüz dangalaklık sayıyordu. Ama ona bütün aptallık ve dangalaklıkların koz yapılamayacağını, silah olarak kullanılamayacağını gösterecekti. Ezecekti onu. Gülüverdi. İçinden nah ezersin demişti. Yumuşattı sonra. Nesini ezeceksin pisin? Aklına dere özünün sülüksüz solucanları gelivermişti. Çocukken ezerlerdi taşlarla onları. Ne gözlemdi? İkiye bölerlerdi. Alt yanda yeni bir baş, üstte de kuyruk çıkardı. Başı ikiye ayırırlardı. Bu sefer de baş ikileşirdi. O parmak kadar şeylerin gömükteki canlılığı kendi ölümüne kadar sürecekti. Bazı çocuklar bunu sezer, öfkelenir, öfkeden deliye döner, ele geçirdikleri hayvan iki taşın arasında nasıl bir hırstı ve o neydi, hırstı un ufak ederlerdi. Ama o, Rahmi, hiç denememişti bunu, hiç yapamamıştı. Bunu da hatırladım. Hadi bir su ver bana. Güldane suyu getirdi. Hadi sen yat, ben de gelirim. Güldane gitti ve bir hırkayla döndü. Onu Rahmi'nin omuzlarına koyarken pek gecikme dedi. Gece sabaha dönüyordu. Hava ayaza çekmek üzereydi. Hırkaya sarındı. Onda Güldane'yi ve bahçeyi aradı. Bahçe kuruldu kurulalı, hiçbir güz böyle perişan olmamıştı. Eli hep üzerinde olurdu. Sökülecekleri söker süpürür tırmıklardı. Güz temizliklerinin ayrı bir güzelliği vardır. İnsana gelecek baharların ve yazların inancını verir. Çöküntüyü, ölümü, canlı oluşun boşluğunu insanın yüzüne böyle çarpmaz. Yüzüne çarpmak. Güldane'yi bu sefer bahçeydi sebep, düşündü. Bulaşık, çamaşır, yemek, silip süpürmek, sökmek, yamamak, ütü, ahır, kümes. Bütün gün nefes aldıkça ve nefes almak için bahçeyle karşı karşıyaydı o. Acaba bahçe bu haliyle onun o güzel yüzüne bir takım boşa gitmişlikler, bir takım çöküntüler çarpar mıydı? Yanılgılar ve beyhude çabalar. Mesela partiyi. O yüzü görmek hırsına kapılıverdi. Son haftaların çeşitli anlarında ve çeşitli durumlardaki haliyle kafasında canlandırmaya çalıştı. Görünenlerin sakladığı bir şeyleri bulup çıkarabilmek hırsıydı bu. Acaba onu da bahçeye mi benzetmişti? Bahçe. İkindiden sonra eve dönüp de geceliğini giyip balkona çıktığı zaman isteksiz isteksiz bakmıştım. Ağaçların pasta sarı ve kahverengi yaprakları yerleri kaplamış. Kalan yeşillerin kimi uçuk kimi karaya çalıyor, toprak kansızlaşmış. Ölüm bitkilere sanki ondan yavaş yavaş sızıyor. Patlıcan, domates, biber, en çok da kabak ve hıyar fideleri solmuş, pörsümüş, kendilerini salıvermişler. İlerideki kerdelerin birinde üzerine uçuk sarı bir ışık düşmüş bir domates, ceviz irisi bir şey, büyümeye de kızıllaşmaya da feri yetmemiş, yeşilini giderememiş, uçuk bir pembede kalmış o da bir yanıyla. Artık su kâr etmez ona, yararlanamaz artık sudan. Bahçede ve o domateste şimdi Güldane'yi, Serdar'ı, Müberrer'i ve Sarı Kız'ı, tavukları düşünüyor. Acaba onlar için de suyun kâr etmediği, edemeyeceği bir nokta var mıdır? Ve o nokta acaba ne kadar yakında veya geridedir? Pancar tarlasına pompayla su verdiği sabahı hatırlayıveriyor, toprağı ve pancar yapraklarını. Ve her şey sırasında ve zamanında diye düşünüyor. Sırasını ve zamanını bir geçirdin mi her şey boş. Kenan Bey, Doktor Enişte Fazıl Bey, Altıntaş, Hacı Rüstem, Şaşı Ömer'in kuş kondurduğu parti tabelası, daha sonra Hilmi ve Naki Beyler ve seçim. Acaba bir şeyler için, ne bir şeyleri, öz hayatı için sırasını ve zamanını geçirmiş miydi? Demin öyle ya, 40 yıl önce değil, demindi o. Güldane'yi görür amma o gününü derken tam anlamıyla o solucanları un ufak eden çocukların hırsına kapılmıştı. Önce Naki Bey'in mektubu elinde Sami'nin yakasına yapışacak, okuman yazman var senin Malim Bey, oku şunu diyecek, sonra da Naki Bey'e hizmete hazır olduğunu, bundan şeref duyacağını yazacaktı. Üstelik Naki Bey'in mektubunu kimlere olduğunu iyi bilirdi o, daha başkalarına da gösterecekti. Kalktı, gülüyordu. Mutfaktaki 5 mumluk lambayı aldı, ahıra indi. Kocaman kocaman gözler lambayı yansıttı. Ne olen sarı kız? Sarı kız biberlerin taktığı isim, sırnaşığı yalamaya başlamıştı. İyi ki bir oğlu olmuş, utanmadan nispet verir. Uzun uzun okşadı ineğini. 10. Irmaklar yokuş yukarı akmıyor. Ekinler orak bekliyordu. Ova köylerinde düğene bile girilmişti. Ve gökyüzü bir tuhaftı. Rençber alttan alttan korkuyordu. Çarşı belasının Yusuf pazar yerinde ikiz kayaya doğru bakmış bakmış da kötü gibime gelir demişti. Allah vere de bir afat gelmeye. Gelecek demekti bu. Yaz başlangıcında milleti Yusuf'a nasıl umut inandırmışsa şimdi de korku inandırıyordu. Yusuf havadan iyi anlardı elbette. Nitekim ikindi demeden gök deliriverdi. Ortalık karardı. Göz alan çakışlar, kulakları patlatan gümbürtüler, arkasından da görünmemiş bir sağanak. Yağmur bardaktan değil, kovadan da değil, binbir kazandan boşanırmış gibi yağıyordu. Derken ceviz gibi dolu yağmaya başladı. Çinko saçaklar delinecek sandılar. Dolunun her biri denk gelse bir kafa yarardı. Buna ekin mi dayanır? Yağsın diye yalvarın yağmaz, yağmasın Allah'ım diye el açan bu sefer de böyle yağar. Nedir bu ümmeti Muhammed'in çektiği? Bunları yüksek sesle Nalbant Mustafa Efendi söylemişti. Mırıldanarak hemen ekledi. Tövbe tövbe ya Rabbi. Hayvan pazarının karşısındaki hanın kahvesindeydiler. Serbest Cumhuriyet Fırkası kendi kendini dağıttıktan sonra aralarına kaybedilen seçimin soktuğu soğukluk gitmiş, yerini ağırbaşlı ama sıcak mı sıcak bir yakınlaşmaya bırakmıştı. Hemen hemen her gün bir çay veya kahve içmecesine de olsa bir araya geliyor, bir parti lafı çıkmadan önceki konularına dönüyorlardı. Karşı Sekin'in dip köşesinde oturan, son zamanlarda daha da az konuşur olan Altıntaş Mustafa Efendi'ye "Emmi" dedi, "atını bir günlüğüne verin mi?" Mustafa Efendi'nin ona bakışı 2-3 salise ya sürdü ya sürmedi. "Git al." Dolu dinmişti, yağmur sepeliyordu. Altıntaş "Hadi eyvallah" dedi ve kahve parasını verdikten sonra çıkıp gitti. Mustafa Efendi de ortaya açıkladı. Babasının elini öpüp barışmak için mahanı arardı. Çoğu gibi Rahmi de anladı. Altıntaş kızını babasının istemediği birine vermişti. O gün bugün dargındılar. Barıştırmak için araya girenlere bu arada Rahmi'ye de baba Altıntaş "Ey olsun bana yeter" demiş, başka da bir şey dememişti. Adam 7 kilometre kadar kuzeydoğudaki köyünde tek başına ve yalnız hasat mevsimlerinde tuttuğu bir ecirin yardımıyla ekip biçtiği tarlasının geliriyle geçinerek yaşıyordu. Dolu ekinlerini vurmuşsa bir yıl aç demekti. Rahmi bu gidişin hikayesini ertesi değil de daha ertesi gün Altıntaş'tan dinledi ve bütününü pek o kadar değil ama Altıntaş'ın o kendine has ses tonu ve yüz bakış dokundurmalarıyla ekinler için söylediklerini düşündürücü buldu. Altıntaş babasını tarlada bulmuş, sınırdaki bir taşın üstüne çıkmış, ekinlere bakarmış. O gittiği zaman gök yarılmış, mavi görünmüş, yağmurun çiselemesi de dinmiş. Ekinler arada bir buluttan çıkan akşam güneşinde hala altın gibi ışıl ışıl parıldarmış. Ama sarı bir kızın hammadan sonra havluyla oğlayı verdiği saçları gibi karman çorman ve yerlere serilmiş olarak. Yenice ölü verdikleri belli. Altıntaş babasının elini öpmüş. "Gelir bizde kalırsın gari" demiş. "Bağışlayver gari" diye de eklemiş. Babası da artık bir gönül kırgınlığı kalmadığını söylemiş. Ama daveti bir sağ olla savuşturmuş. Sonra da çenesiyle ekinleri göstererek "Dirilecekler" demiş. Altıntaş ertesi sabah pırıl pırıl bir güneşle uyanmış. Babası evde yokmuş. O da tarlaya gittiği zaman güneş 2 mızrak boy yükselmiş, ekinler tütmeye başlamış. Babası kaynağın yanındaki taşta oturuyormuş. Gelişini duymamış bile. Ama elini omzuna koyunca sanki hep yanındaymış gibi mırıldanmış. Dirilecekler. O zaman Altıntaş bakmış, ekinler gerçekten de daha şimdiden çıtır çıtır doğrulur gibiymişler. Doğrulmaya çalışırlarmış. Altıntaş hikayesinin burasında, "O kadar tez olmaz elbette" dedi. "İnanıverdim emme, gün bir daha dolanacak, bir daha dolanacak. Ekinler böğün değilse bile yarın dikelecek, ayağa kalkacak. Buban mahsulünü alacak. Hemencecik umut kesivermemeli derim. Buban bu yaşta utandırdı beni. Bana kalsa tutup elinden getiriverecektim. Tarlayı ekinleri yüzüstü bırakacaktım." "Anladım" dedi Rahmi. O zaman da Altıntaş pek şaşırmış göründü. "Anlamayacak ne var ki bunda, elbette anlayacak. Ha, aklıma gelmişken deyivereyim. Babamın yanında bir de şunu düşündüm. Hani hepimiz ikiz kayaya bakar dururduk ya, yağacak mı yağmayacak mı diye. Hani deli Yakup göbek atıverdiydi yağmaya başlayınca. Kendi kendime dedim ki, babamla babam gibiler nasıl bakarlardı ki göğe. O rahmet, bu dolu ne edip ne düşündüler ki yağınca. Sen buna neden? Daha ne yağmurlar ve nasıl beklenecek ne dolular. Yağmasın güzel Allah'ım diye dua edilirken yağacaktı. Ve acaba beklenen yağmurlar vaktinde yağacak mıydı? Ekinler beklenmedik doluların hepsinden sonra da dirilip doğrulabilecekler miydi? Eve geldiği zaman Güldaniye, içeyim mi demişti. Balkondaki son akşamlardı bunlar ve Serdar'la Müberrer meze tabaklarını taşıyor, sofrayı hazırlıyorlardı. Güldü onlara. İşiniz pek zor lan sizin, dedi. Müberrer babasınınki gibi güldü. Nesi zormuş? Serdar bir şey mi demek istedi diye düşünür gibi şöyle bir baktı, sonra da dudağını büküp yürüdü gitti. Kim bilir, belki de Müberrer haklıydı. Akşam artık erken oluyor, hemen arkasından da gece bastırıveriyordu. Kasabanın batı sınırını çizen yüksek dağlar güneşi erkenden yutuyor, akşamla geceyi birleştiriyordu ve 1000 metreye yaklaşan yükseklik de dağların günlere yaptığını mevsimlere, özellikle de güze yapıyordu. Güldane Müberrer'le hırkasını gönderdi. Annem giysin diyor. Baş üstüne giyelim hırkamızı. Unutmuş gitmişti. Bana ne elin fırkasından dediği günleri. Daha ikinci yudumu bile içmemişti ama hüzün yokluyordu içini. Çünkü bu hatırlayışla birlikte daha başka unuttukları da kımıldamaya, suyun yüzüne doğru tırmanmaya başlamıştı. O günlerde başkenti, iktidarı, kurtuluşu gerçekleştiren bir ekibin bilek hakkı olarak görüyordu. Sonra unutmuştu bunu. Doğruyu bulduğuna, bir başka partinin başkenti ve millet kaderini değiştirebileceğine inanmış gibi. O günlerde evet bütün sorumlulukları, yetkileri, şanları, şerefleri, yan ve ek gelirleriyle birlikte milli mücadeleyi başlatan ve sonuçlandıran ekibin bilek hakkı, hatta milletin bir şükran armağanı sayıyordu. Unutmuştu. O günlerde siyasi mücadele ise siyasi mücadele, kavga ise kavga. Bunlar başkentte, o takımın içinde olmalıdır. Bir şeyleri göze onlar orada almalıdır. Kendileri içinde, memleket içinde derdi. Unutmuştu. O günlerde ufacık aşım, ağrısız başım diyordu. Unutmuştu. O günlerde atlar tepişecek diyordu. Unutmuştu. Gene o günlerde Rıza Efendi'nin de zoruyla oradakiler sonuç ne olursa olsun birbirlerini kollayacak, durumlarını ve ilişkilerini koruyacaklar. Peki ya köyler, kasabalar diye düşünürdü. Unutmuştu. Ve o günlerle o düşünüşler arasında bir tek mevsimcik vardı. Bunu da unutup gitmişti de şimdi sonradan olma yanılgısına şaşıyor, akıl erdiremiyordu. Yaşayışının önündeki doğru yolu araştırmaya kalkışıyordu. Bağırıverdi. Avrat! Bir saniye bile beklemeden tekrarladı. Sana bağırırım. Dünyanın en güzel gözleri, kaşları ve dişleri gülüyordu Güldane. Güldü geçirdi Müberrer bir göreceydin. Çocuklar da çıktı lüksün ışığına. Müberrer'in elinde bir fincan tabağı vardı. Hadi kız buban da görsün. Onu beklermiş Müberrer. Fincan elinde kurşun topağıymış gibi yürümeye başladı. Bizim işimiz pek zormuş diye. Mutfağa da öyle kaçtı. Güldane o zaman gelip oturdu yanına. Geldim işte. Bir saat sonra. Hep böyle yapan sen inadına. Güldane, ne istensen onu söyle diyor. Üsteliyor da. Ocakta tava bekliyor hadi. Tava bekliyor. Ne söylesin Rahmi? Küsmeyi uygun buluyor. İyi git tavana. Ne diyecektin be? Heves mi konu insanda? Güldane mutfağa girerken de bağırıyor. Ne oldu cızbızlar? Aa deli mi ne? Sen demedin mi istemem diye? Rahmi okkalı bir yudum içiyor ve arkasından mutfağa gidiyor. Güldane tehlikeyi sezmiş gibi tetikti. Ama uyutuyor onu, rafa uzanır gibi yapıyor ve ani bir dönüşle saldırıveriyor, şap diye öpüveriyor gıdığını Güldane'nin. Güldane, deli derken o, vur şimdi istersen diyor. Müberrer katılıyor gülmekten, Serdar bile gülüyor. Naki Bey'den gelen telgrafı kasabada bilmeyen yoktur. Posta müdürü onu herkese söylemiştir. Namzetliğiniz tekarrür etti, Ankara'ya teşrifiniz. Hayırlı uğurlu olsun diyen diğeri, eve gelenler bile var. Tabii Sami muallimle koca dayı hariç, bir de Rıza Efendi. Rıza Efendi haberi işitince Süleyman'ı göndermişti. Ağına git, babam akşam ekmeği bizde yiyelim diyor dediği. İçinde yaptığı mercimekli kol böreği olan tencere Güldane'nin koltuk altında çarşafıyla örtülü, bahçeden topladığı ayvalarla dolu sepette Rahmi'nin elinde gittiler. Kapıyı yenge açtı. Emin yukarıda seni bekler. Çıktı Rahmi. Rıza Efendi önünde gümüş tabaka, hep oturduğu köşe minderinde. Geç otur. Ve Rahmi otururken soruyor, bir karar verdin mi? Rahmi gülüyor, İki karar mı var ki birini seçeyim be emmi? Ve gülüşü değişmiş olarak ekliyor, neyimiz eksik çok şükür? Badem bıyık hafifçe sola kayıyor, doğru dedin. Kitabın sonu.